neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri birlikteliğimiz başladı. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Bayram sonrası birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi gelin Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim. Daha sonra sohbetlerimizi dinleyelim.
Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öp.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Cem Dalaman var. Hemen merhaba diyelim sevgili Cem Dalaman'a.
Merhabalar, iyi yayınlar. Dinleyicilerin de geride kalan bayram günlerini bu fırsatta kutlamış olayım.
Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de hemen sorayım o zaman. Nasıl geçti bayram Almanya'da diyelim? Çünkü belirli yaşı geçmiş olanların nerede o eski bayramlar diyerek iç geçirmelerine alışığız da, Almanya'da yaşı ilerlemiş emeklilik çağında olan Türklerin büyük bölümü de o eski bayramları anarken son zamanlarda ekonomik açıdan artan zorlukları da vurguladılar. Türkler arasında fakirliğin artması, özellikle de emeklilerin içine düştüğü fakirlik günümüz Almanya'sında çok ciddi bir sorun galiba Cem. Ne dersin?
Evet, gerçekten de senin de belirttiğin gibi özellikle yaşlı Almanya'da olan yaşlı Türklere çok yakından etkileyen bir sorun. Buna rağmen tabii bayram günleri çok güzel geçiyor. Ama Almanya'da gittikçe artan bir fakirlik var ve yaşlı kesime vuruyor bu konu. Almanya'daki emeklilerin yaşamlarının sonbaharında ağzının tadını kaçıran bir durum. Bayramda da bu konu çok konuşulan, aile sofralarında insanların birlikte oldukları ortamlarda çok konuşulan bir durum oldu. Çok sayıda emekli para yetmediğinden ötürü evde oturup yaşamın keyfini çıkarmak yerine ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Bunu bugünlerde yayınlanan sayılar da belgeliyor. Emekli olduktan sonra Almanya'da 450 euroluk bir sınır var. Bu mini işler deniliyor. Mini işlerde çalışanların sayısı ciddi oranda artmış durumda. 65 yaşın üzerinde emeklilik çağı, 65 yaşın üzerinde olup mini işlerde çalışanların sayısı son 5 yılda %22 oranında artmış Nilgün. 75 yaşın üzerinde olmasına rağmen çalışanların oranı da artmış. %8 oranında artı 75 yaşın üzerinde olup geçimini sağlayabilmek için mini işlerde çalışmak zorunda kalanlar da var, emekliler. Bu da had safhada. Bu grup içinde 450 euroluk işlerde çalışanların sayısı 2005 yılına kıyasla 2 kattan daha fazla artmış. Yani geçen yılın sonundaki sayılardan yola çıktıkta 75 yaşın üzerinde olduğu halde çalışmak zorunda olan insanların sayısı 200 bin civarında. Emeklilik yaşına geldiği halde çalışmak zorunda kalan mağdurlar bu işleri tabii ki zevk için yapmıyorlar. Aksine bu şekilde hayatlarını devam ettirmeyi amaçlıyorlar ve bu özellikle Türk emeklilere çok üzen bir durum Nilgün.
Evet, şimdi anlattıklarının çerçevesinde Almanya gibi ekonomik açıdan zengin ve güçlü bir ülkede fakirliğin bu derece etkili olması şaşırtıcı gerçekten. Yine anlattıkların çerçevesinde sadece yaşlılar etkilenmiyor anlaşılan.
Evet, artan bir oranda tüm toplumu etkileyen bir durum bu. Ve işin garibi, senin de belirttiğin gibi Almanya dünyanın ekonomik açıdan en azından en güçlü ülkelerinden bir listesi çıkarıldığında hemen ilk başta ikinci, üçüncü ülke olarak geliyor. Ancak bu refah topluma aynı şekilde yansımıyor. Başkent Berlin'den örnek vermek istiyorum. Fakirliğin belki de en çok hissedildiği kentlerden biri Almanya'da Berlin. Berlin Senatosu'nun bir raporuna göre şehirde her 5 kişiden biri fakirlik içinde yaşıyor ve ayda en faz 841 euro ile geçinmek zorunda kalıyor. Bu para, 841 euro, Türkiye şartları için kulağa çok fazla gelebilir ama Almanya'da gerçekten çok çok çok az bir miktar. Bundan da en çok etkilenenler, bütün eldeki veriler bunu gösteriyor, %25 oranıyla Türkiye kökenli göçmenler. Bunların arasında tabii çocuklu aileler ya da çocuklarını yalnız başına yetiştirmek zorunda durumunda olan anneler var. Berlin'de emekliler, Türk emeklilerde de %18 olarak geçmiş kayıtlara fakirlik oranı. Ben Berlin'deki Türklere mikrofonumu tuttum. Bu konuya nasıl yaklaşıyorlar, ne diyorlar? Fakirlik ve özellikle yaşlısıyla genciyle Türkler bu konudan nasıl etkiliyorlar? Onu mikrofonumu tutarak Berlinli Türklere sordum. Bu konuyla ilgili kayıtları birlikte dinleyelim şimdi.
Genelde Almanya'da zaten mini joblar çok. Tendans Amerikan sistemine dönüşüyor. Yani bir iki iş birden yapmak. Çünkü sonuçta kiralar ortada. Ödediğimiz fiyatlar çok yüksek. Onun için muhakkak ki yanlış yapmak zorundasın. Yani yapmadan olmuyor. Hazır para hemen gidiyor. Sonuçta bir gelecek şüphesi oluyor insanlarda. Tabii ki. Tabii ki tereddüt içinde yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz yani. Şimdi ne olacağını bilmiyorsun ki.
Bizim geldiğimiz sıraları ucuzdu. Ama şimdi euro gireri hiç kirala mesela 500 marka oturduğumuz 500 euro oldu. Şimdi hayat çok pahalı. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Zor oluyor.
Gerçekten hani giderek de çıkıyor yani fiyatlar. İnsanlar gittikçe uzaklaşıyor buradan. Gerçekten üzücü bir durum.
Evet sevgili Cem, dinledik birlikte. Umarız gerçekten bir çözüm yolu bulunur diyelim ve gelişmeleri yine senden takip etmek üzere. Bugünlük teşekkür edelim ve iyi hafta sonları dileyelim sana.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar, iyi hafta sonları.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan sevgili Cem Dalaman aktardı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Tüm param bu dedim, boş ver dedi, sen de kalsın. Bir parça yeter ufak, kopar ver yiyeceğinden, etrafına bak. Onlardan olma sakın, yola koyul küçük küçük. Git buralardan, sokaklardan, sapsarı yapraklar, mazgallarda var. Başka nerede İstanbul kadar? Git yapraklar, yatağın olsun kırlangıçlar, arkadaşların yıldızlar, yorganın olsun hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Ama sen yap, git buralardan bitene kadar. Bitmez hayat, bitti mi de biter, ama içtim şaraplarını. Bu dünyanın kayıtsız güvertelerinde bütün güzel kadınların, sokaklarda sapsarı yapraklar, mazgallarda var. Başka nerede İstanbul kadar? Yapraklar, yatağın olsun kırlangıçlar, arkadaşların yıldızlar, yorganın olsun hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Başkalarında
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Şimdiki stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyorum. Psikolog, antropolog Sayın Ceylan Nur Akgün. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, hepimizin iyi ya da kötü alışkanlıkları var tabii ki. İşte her sabah gazete okumak, diş fırçalamak gibi. Siz nasıl tanımlıyorsunuz alışkanlığı?
Şimdi güzel bir giriş yaptınız, iyi ya da kötü alışkanlıklar diye. Biz meslek icabı daha çok kötü alışkanlıklar tarafından bakıyoruz, evet, olaya. Yani alışkanlık dediğimiz şey patolojik hale gelince adı alışkanlıktan çıkıyor zaten. Daha çok bağımlılık gibi bakıyoruz. Siz belki gündelik hayatınızda sigara alışkanlığı. Orada alışkanlık, evet, iyi ve kötü alışkanlıklar var ama kötü alışkanlık diye tarif edilen şeyi biz daha çok bağımlılık olarak görüyoruz. Ve kişinin gündelik hayatını etkiliyorsa, işlevselliğini bozuyorsa zaten tedavi başlatan bir süreç oluyor. Evet. Yani en sık da işte karşımıza çıkan, yani psikologlara başvuru sigara alışkanlığı ile ilgili olabiliyor. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı vesaire. Fakat yani alışkanlık deyince onun iyi ve kötü ayrımı gündelik hayattaki işlevselliği bozmasıyla,
evet,
belirleniyor.
Şimdi işlevselliği bozmasıyla belirliyor dediniz. Dolayısıyla günlük yaşantımızı etkiliyor çok fazla.
Kötü yönde.
Sağlığımızı, performansımızı, mutluluğumuzu, evet, her şeyimizi etkiliyor,
evet,
aslında.
Yani evet, belki o anlık şimdi hep aklıma ilk etapta tabii ki şu geliyor. Sigara veya uyuşturucu madde alışkanlığı. Fakat mesela tırnak yemek de bir alışkanlık. Veya biraz önce söylediğiniz diş fırçalamak da bir alışkanlık. Ama kişi dişini günde 30 kere fırçalıyorsa bu farklı bir boyuta geçiyor o zaman.
Evet.
Takıntı, bağımlılık haline geliyor. O zaman da farklı değerlendirmek gerekiyor. İşte kriter, dediğim gibi, her alışkanlık iyi veya kötü, hani o daha farklı bir sınıflandırma, ama kişiye zarar veriyor hale gelmesi, işlevselliğini bozması, kişinin gündelik hayatını sekteye uğratması ve zarar vermesi sonuçta.
Evet.
O zaman evet, alışkanlık bir anlamıyla alışkanlık ama bir anlamıyla da bağımlılık ve hani farklı patoloji sınıflarına da girebiliyor. Mesela takıntı denilebiliyor.
Evet. Şimdi olumlu tarafından baktığımızda bunlar işte performansımızı, başarımızı, mutluluğumuzu büyük oranda etkiliyor dedik. Hatta kendimizi güvende hissetmemizi de sağlıyor belki, değil mi?
Evet, zaten hani şöyle düşünelim. Alışkanlıkların çoğu ilk 5-6 yaşta tomurcukları oluşur, iç çekirdekleri oluşur. Ve çoğuna baktığımızda şey arayışıyla çıkar, güvende hissetme arayışıyla çıkar. Mesela çocuklarda trikotillomani diyoruz, saç yolma alışkanlığı veya parmak emme alışkanlığı. Bunlar çocuğun uyarıcı arayışıdır. Hani bir şekilde anne veya babanın
kendini güvende mi hisseder,
evet,
parmağını ağzına,
evet,
aldığı zaman?
Bir tür güvende hissetme. Zaten parmak emme anne karnında başlar.
Evet.
Yani ceninlerin bile en çok yaptığı şey parmak emmektir. Orada bir koşullama vardır ve bir güvende hissetmek vardır. Bir de uyarıcı alır. Yani dünyadan yaşadığına dair, ben buradayım, güvendeyim, ona dair bir işarettir aslında alışkanlıklar. Ve stresli zamanlarda daha da fazlalaşır. İşte tırnak yeme olsun, parmak yeme olsun. Veya işte biraz önce atıyorum örnek verdik. Bir insan takıntılı derecede elini yıkıyor, dişini fırçalıyor. Temizlikle ilgili aşırı takıntılar. O da bir şekilde güvende hissettirmek veya kişinin korktuğu bir şeyle, kaygılandığı, endişelendiği bir şeyle baş etmek için tekrarlayan davranışlar. Bunlar hani alışkanlık da denilebilir ama bizim gözümüzden bu çok alışkanlık değil, daha çok bir baş etme yöntemi, takıntı, hatta kompülsiyon adı alıyor. Yani arka arkaya tekrarlayan, sıklıkla tekrarlayan davranışları olduğunda bizim için ismi değişmiş oluyor.
Evet. Şimdi üretken ve başarılı olmanın yolu aslında sahip olduğumuz alışkanlıklara bağlı, olumlu anlamda baktığımızda. Bir de bunun olumsuz tarafından baktığımızda tam tersini de görebiliriz herhalde. Siz bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi şöyle söyleyeyim, olumsuz olduğunda zaten onun törpülenmesi lazım. Tamamen ortadan kaldırılması değil ama bir miktar törpülenmesi lazım. Olumlu alışkanlık zaten keşke herkesin kazanacağı, gündelik hayatına sokacağı alışkanlıklar olsa. Rutinlerimiz vardır. Hani bunlar bizim için önemli değil. Mesela bir kişi her sabah kalktığında önce yüzünü yıkıyordur, sonra dişini fırçalıyordur, sonra her sabah illa yumurta yemek istiyordur. Bu onun alışkanlığıdır. Ona alışkanlık der geçeriz, bir zararı yok. Hatta hani yine bazı rutinler de insanın hayatına anlam katar. ve kendini geliştirmesine, vizyonun genişlemesine yardımcı olur. İşte kitap okumak, çocuklarımıza kazandırmaya çalışırız. Kitap okumak, spor yapmak, evet bunlar anlam katar. Ama dediğim gibi biz bu işin frekansı, sıklığı ne derecede yapıldığı önemli. O yüzden alışkanlık derken sınır koymak önemli. Ne, ne kadar, hangi davranış ne kadar, ne sıklıkla yapılıyor. Kişinin hayatına bir şey katıyorsa, bireyin hayatına olumlu anlamda bir şey katıyorsa, kendini geliştirmesi yönünde, işte daha sağlıklı olmak yönünde, o tabii ki olumlu bir alışkanlıktır. Fakat o alışkanlık belli bir sınırı geçince, zarar vermeye başladığı noktada artık o bir patoloji, psikopatoloji halini alıyor.
Peki o psikopatoloji halini alan olumsuz alışkanlıklarımızdan vazgeçebilir miyiz?
Elbette.
Çok istediğimiz halde vazgeçmek istediğimiz alışkanlıklarımız var. Bunu ne kadar, nasıl başarabiliriz? Hı-hı. Örneğin sigara içmek bunlardan bir tanesi.
Evet, sigara içmek maalesef gerçekten zor. Çünkü Hı-hı. alışkanlık dediğimiz şey, işte bu bağımlılık, alışkanlık değil bağımlılık. Vücudun o maddeden yoksun kaldığında artık bir takım tepkiler vermesi, o maddeyi arıyor olması, ki bu sigara bağımlılığı değil, nikotin bağımlılığı bir kimyasal madde. Vücut her aldığında eşiği yükseliyor ve bağımlı hale geliyor. İşte vazgeçmek çok zor. Milyonlarca insan sigarayı bırakmaya uğraşıyor. Sürekli televizyonlardan sigaranın zararları üzerine, medyadan yayın yapılıyor, okullarda anlatılıyor. Hı-hı. Fakat yine de sigara içim oranı giderek yükseliyor. Şöyle ki bir bağımlılık vücutta oluştuğunda artık aslında tıbbi olarak hayatınız boyunca siz o şeye bağımlı kabul ediliyorsunuz. Bu öyle bir şey. Yani bir kere sigara içtikten sonra hayatınızda bir kere denemiş olabilirsiniz ama beyindeki nöronlar, her bir sinir hücresi, alıcı hücreler, reseptörler dediğimiz o maddeyi tanıdığı andan itibaren onlar arasında bir bağ kuruyor, onu tanıyor, biliyor. Hele ki bu keyif verici, rahatlatıcı, iyi gelen anlık ama uzun vadeli değil. İyi bir maddeyse onu kabul ediyor ve ona göre şekilleniyor, kendini biçimlendiriyor. Biz ancak terapilerde şöyle bir metafor kullanılıyor genelde. Beynin içinde bir dev var. Bu her şeyi yiyen.
Bu sigara için mi?
Evet, sigara ve uyuşturucu maddeler için düşünebilirsiniz. Için. Bağımlılık, alkol bağımlılığı keza. Beynin içinde bir canavar var. Sen bu zamana kadar onu büyütmüşsün. Yani her o senden sürekli sigara, nikotin istiyor. Ve her seferinde onu büyütmüşsün. Fakat bu canavar aslında senin beynini yiyor, seni bitiriyor, sana zarar veriyor. Şimdi yapman gereken, o canavarı yok edemeyiz, öldüremeyiz ama onu komaya sokabiliriz, uyutabiliriz. Hı hı. Nasıl yaparız? Onu beslemeyerek yaparız. Bu şekilde önce kişinin bir olayı somutlaştırıp bu maddeye yabancılaşması gerekiyor. Ve ondan sonra gerçekten maddeden mahrum kaldıkça, maddeyi almadıkça o canavar metaforu gerçeğe dönüyor ve uyur hale geliyor. Yani o nöronlar o bilgiyi unutuyor, çekiliyor. Hı hı. Ve bağımlılıktan bu şekilde kurtulunuyor. Hı hı. Bu işin hani teori yönü. Pratikte ise işte bu kadar mahrum kalabilmek, ayrı kalabilmek, baş edebilmek oldukça zor. Evet. Bazen terapi gerektiriyor.
Peki yeni ve güzel alışkanlıkları hayatımıza katabilmek için neler yapmalıyız?
Mesela nasıl alışkanlıklardan bahsediyorsunuz yeni ve güzel derken?
Çocuklara örneğin güzel alışkanlıklar edindirmek Hı-hı. için nereden, nasıl başlamalıyız? Hı-hı. Örneğin sigaraya başlamamaları Hı-hı. için neler yapmalıyız?
Yani en başta elbette model olmak. İnsan iki türlü öğrenir. Biri koşullama, ki hayvanlar da bu şekilde öğrenir, koşullanarak, davranışının sonucunu görerek. Bir davranışın sonunda iyi bir şey alıyorsanız o davranış artar. Sonunda nahoş bir şey alıyorsanız o davranış azalır. Hı-hı. Hani birinci yöntem budur. Fakat insanı diğer canlılardan ayıran bir öğrenme yöntemi daha var. Model alma. İnsan evladı bebeklikten itibaren Hı-hı. izler ve taklit eder. Taklit yeteneği vardır. Şimdi bir çocuğun en başta ebeveyni zaten sigara içiyorsa ki yapılan bütün araştırmalarda bunu destekliyor. Sigara içme oranı anne veya babadan, hatta her ikisi kullanıyorsa, çocuğun da ileride sigara içme olasılığı çok yüksek olacaktır. Hı hı. En başta model alma, dediğim gibi
Peki,
anne baba.
Peki model alma dedik, örneğin hı hı. kitap okuma güzel alışkanlıklarımızdan biri. Hı hı. Çok kitap okuyan önünde güzel bir örnek var, model var çocuğun, ama çocuk onu örnek alışkanlık olarak almayabiliyor.
Evet, birçok anne baba aynı şeyi söylüyor bana. Biz sürekli okuyoruz ama çocuğumuz okumuyor diye. Şimdi bu dediğim gibi olasılığı artırıyor. Yani anne ve babanın evde yaptığı şeyleri çocuk model alıp içselleştiriyor ve tekrarlıyor. Fakat şimdi günümüzde kitap için tabii apayrı bir, aynı şey sigara için de geçerli. Bir de çevresel etkenler var. Yani bir ergen eğer sigara içilen, akranlarla beraberken sigara içilen bir ortamdaysa özenmeyle başlayabiliyor. Veya işte anne baba kitap okuyor ama çocuğun önünde tableti var, işte bilgisayarı var, televizyon önünde. O da tabii ki çeldirici oluyor. Yani genelde insanlar kolay olanı seçerler. Kitap okumak daha zorlayıcı bir aktivite. Çocuk öncelikle televizyon izlemeyi tercih ediyor. Orada biraz kısıtlama getirilebilir. Yani çocukların hayatını kurarken biraz anne babaların tutarlı ve disipline davranması gerekiyor. Şey gibi düşün, ağaç sonuçta budanmadan yetişmiyor. Başlangıçta çocuklar yumuşak bir hamur ve şekil vermek gerekiyor. Tamamen hani aşırı demokrat bir yaklaşımla al ne istersen yap, burada kitabım var, burada televizyonum var.
Evet.
Sen bildiğini oku şeklinde bir yaklaşım değil de saatlere paylaştırılabilir. Çocuğa mesela bu saat kitap okuma saatin senin dendiğinde ve o saatte asla televizyon açmasına izin verilmezse zaten o kitabı okuyacaktır. Bir süre sonra da okumaya başladıktan sonra zaten gerisi gelir. O bir alışkanlığa dönüştükten sonra keyif de almaya başlayacaktır.
Ne güzel. Yani hep böyle alışkanlıklarımız olsa keşke.
Şimdi olmalı.
Az önce dediniz ya bilgisayar, telefon diye. Şimdi oraya gelelim birazcık. Şimdi değişen teknoloji de tabii ki alışkanlıklarımızı etkiliyor. Özellikle gençleri daha çok etkiliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz acaba?
Şimdi yine ben gündelik hayatımdan, gündelik hayat derken terapiye gelen ailelerin İnanın %70-80'in yakınması elinden telefon düşmüyor. Sürekli mesaj halinde bizle vakit geçirmiyor. Veya işte sosyal medyadan arkadaşlar ediniyor. Kafasını kaldırmıyor, bizle ilgilenmiyor. Yani başlangıçta ben çok katı bakmıyorum aslında. Çünkü çağ değişiyor. Hani biraz değişen çağ yetişkinler de ayak uydurmalı.
Tabii ki alışkanlıktan çıkıyor artık değil mi? Tabii ki
bağımlılık olunca farklı. Fakat hani topyekün reddetmek sosyal medyayı veya oradaki ilişkileri biraz çağ dışı kalmak oluyor. Buradaki en etkili yaklaşım bir kere hani çocuğa bu sanal ortamın, internet ortamının faydaları ve zararları hakkında bilinçlendirmek, oradaki riskleri anlatabilmek. İkincisi sürekli çocuklara şunu yapma, bunu yapma, otur, sürekli oradasın demek yerine yeni alternatifler yaratmak, yeni olanaklar yaratmak. İmkanı yoksa çocuğun zaten bütün gün anne baba televizyon seyrediyorsa, o da dizi seyretmekten keyif almıyorsa, ki almıyor yeni kuşak ergenler, onlar da orada işte birbirleriyle oyunlar, bilgisayar oyunları vesaire veya işte sosyal medyadaki çeşitli kanallarda takılıyorlar onların deyimiyle. O yüzden alternatif yaratmak, işte aile, yine dediğim gibi örnek olmak. Aile düzenli spor yapıyorsa çocuk da zaten onunla beraber masa başında geçireceği zamanı ailesiyle geçirecektir. Evde iyi bir iletişim varsa, aile dinamikleri iyiyse, anne baba işte akşamları sohbet ediliyor, yemek masasına oturuluyorsa zaten çocuk bunu kendiliğinden tercih eder. Fakat genelde şikayet eden anne baba aile yapısına baktığımızda sonuçta onların da, anne babanın da akşam saatleri işten geldikten sonra apar topar yemeklerini yiyip televizyon karşısına yayıldıklarını, çocuklarından da gidip odanda ders çalış diye beklediklerini görüyoruz. Bu biraz gerçekçi bir beklenti olmuyor açıkçası.
Evet. Alışkanlıklarımızı aslında birazcık da biz ebeveynler galiba şekillendiriyoruz. Evet, değil mi? Yön veriyoruz çocuklarımız açısından da baktığımızda.
Yani aile bir bütün aslında. Yani şey gibi bakmamak lazım. Anne böyle, baba böyle, çocuk böyle. Bir aile dinamiği dediğimiz bir şey var. Etkileşim halinde. Ayrı ayrı bireyler değil de top hepsi birden bir bütün olarak bakacağız. Ve o şekilde de ele almak lazım. O yüzden çocuk şunu yapıyor yerine siz aile boyu ne yapıyorsunuz? Ne olup bitiyor bu evde? Öyle evet. Bakmak
şimdi
gerekli.
Aslında alışkanlıklarımıza baktığımızda hani çocukluktan itibaren evet, oluşmaya başlar dedik. O zaman olumlu alışkanlıklar belki oluşmaya başlıyor ama yaş ilerledikçe bunlara olumsuzları ekleniyor evet. galiba değil mi? İşte buna engel yani olunamıyor
çok
galiba.
Çok öyle net bir sınır koyamayız tabii. Ama işte dediğim gibi evde her şey çok iyidir, yolundadır. Ama daha sonra yuvadan uçar kuş, ergenlik dönemi başlar. Arkadaşlar tabii ki etkiler. Fakat kültür çok temel bir bileşen. Başta neyi aldıysa çocuk bir aileden, yani sağlıklı bir ailede büyüyen bir çocuktan kolay kolay bir canavar çıkmaz. Yani kolay kolay bir psikopat çıkmaz. O yüzden o ilk 5-6 yıl verilen öğreti, eğitim demeyeyim de ailenin genel kültürü, genel yapısı. Kültür derken hani genel kültür deyince şey anlamayın. Hani genel bilgi evet. seviyesi değil de işte yemesi, içmesi, davranışları. O orada aldığı yapı bir doku. Çocuk bunu zaten çocuğun içine işleyen bir şey. O yüzden oradaki sağlıklı ilişkiler çok çok önemli. Sonrasında evet hani kötünün iyinin tanımı kişiden kişiye değişir. Ne olduğu belli değil ama hani evrensel olarak kötü denilen bir takım alışkanlıklar edinilmiş olabilir. Ne kadar geç edinilirse bir alışkanlık o kadar da kolay vazgeçilir. Ama kökleri ne kadar eskiyse o kadar da yerleşmiş oluyor, o kadar da kalıplaşmış oluyor ve o kadar da zor oluyor vazgeçmesi.
Evet, edinilmiş güzel alışkanlıkların devam etmesi dileğiyle diyelim ve değişen teknolojiyle olumsuz davranışlarımızdan da kurtulmamız dileğiyle size bugün için çok teşekkür edelim Sayın Ceylan Nur Akgün. Sağ ben olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz psikolog, antropolog Sayın Ceylan Nur Akgün'dü. Kendisine teşekkür ediyor ve yine müzik diyoruz.
Dünden kalanlar.
Müzik Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz
hoş
diyoruz.
Bulduk.
Evet, bugün Atatürk'ün mal varlığını ve vasiyetini konuşalım istedik. 5 Eylül 1935'te değil mi Dolmabahçe? 33'te pardon. Dolmabahçe'deki vasiyetinde ne yazıyordu acaba? Neler söylemişti?
Yani ilk başta 1933'te bir girişimi oluyor ama o zaman medeni kanunda olan bir ifadeden dolayı istediği şekilde bir vasiyet hazırlatamıyor. O da mahfuz hisse denilen bir kanun maddesi. O zaman mirasçısı olacak ve mirasçısına bırakmak zorunda kalacak. Oysa o neredeyse bütün mal varlığını özellikle de gençlere, milletine bırakmak istiyor, hazineye bırakmak istiyor. Bunun engel olduğunu görünce neredeyse hani dünyada belki de tek örnek diyebileceğimiz şekilde özel bir kanun çıkartarak öncelikle bu mahfuz hisse kanununu önünden, maddesini önünden kaldırıyor. Daha sonra işte bahsettiğimiz gibi artık hastalığının çok ağırlaşmaya başladığını, işte bağırsaklarından su alınacağını ve midesinden, karnından su alınacağını öğrenince de hani ne olmaz belki bunun sonunda olumsuz bir durum olur diye zaten ara ara da sürekli hani yapılsın diye kendisi uğraşıyor. En sonunda artık Hasan Rıza Soy'a bu anlamda, çünkü o da aslında zor bir görev. Yani ölümünü kabullenmek gibi bir şey aslında. Hani bir taraftan durumun ağırlığı oradan kaynaklanıyor. Hasan Rıza Soy'un da kabul etmemesi veya işte biraz işi ertelemesinin sebebi biraz kendisinde hassas davranması bu konuda. Hassasiyet hissetmesi. Ve 5 Eylül 1930 tarihinde Kocaeli Milletvekili Selahattin Yargı ve Hasan Rıza Soyağ'ın hazırladığı vasiyeti okuyor. Kendisi bizzat orada okunan vasiyet üzerinden düzeltmeler yapıyor. Mesela işte bir takım incelikler orada dikkatini çekiyor. Mesela işte Makbule Atadan'a Çankaya Köşkü'nde oturmasına izin verilecektir gibi bir ifade var. Halbuki o onu diyor ki yani izin verilecektir gibi değil, emrine verilecektir gibi olsun. Çünkü yani
yaşadığı
izin
sürece.
Tabii evet. O şekilde bir ifade olsun. Mesela şöyle bir ifade var şeyde. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe diye bir ifade var.
Manevi ne ifade ediyor?
Bu yaşadıkları müddetçe ifadesini düzeltiyor. Mesela vefatlarına kadar gibi bir ifade varken ne olursa olsun vefat kelimesi yerine yaşadıkları müddetçe daha doğru, daha zarif bir kelime diye düşünerek ölümü hatırlatacak bir şey yerine yaşadıkları müddetçe daha düzgün diye onu mesela koyuyor. Orada Makbule Ayda 1000, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki 100'er lira verilecektir şeklinde bir madde. Burada da mesela dikkatinizi çekerse sadece Sabiha Gökçen'in soyadı kullanılmıştır. Çünkü o dönemde Afet İnan ailesinin soyadını kullanmıyor. Ve yeni bir soyadı da almamış. Dolayısıyla diğer herkesin de soyadı bu şekilde çıkarılıyor. Bir tek Sabiha Hanım'ın kalıyor. Sabiha Hanım'ın kalmasının sebebi de Gökçen'i bir soyadı olarak değil de onun bu pilot olmasının bir ünvanı gibi. Yani o şekilde gördüğü için kalmasında bir sakınca görmüyor. Yani sanki o onun yanında bir lakap gibi. O anlamda soyadı gibi düşünmüyor. Bu yüzden diğer Afet Hanım'ın eşitliği olsun diye diğer bütün soyadları da çıkarılmıştır mesela burada ifade eden. Mesela Sabiha Gökçen'e bir evde alabilecek para verilebileceği. Makbule'nin yaşadığı müddetçe gene biraz önce söylediğimiz gibi Çankaya'da oturduğu evde emrinde kalacağı, İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. Bunun üzerinden çok tartışma yapılmıştır mesela. İsmet İnönü'nün çocuklarına neden yardım yapmıştır? İşte öleceğini düşünmüştür, öldürtecektir İsmet İnönü'yü. Ya da işte bir takım başka türden kendisi işte onu kendisinden sonra halef olarak göstermiştir falan gibi böyle bir takım spekülasyonlar da bu madde üzerinden konuşulmuştur. Ancak şöyle bir durum var. Yani zaten böyle bir yardımı yaşarken de yapmaktaydı çocuklara. Ayrıca İsmet Ünlü'nün bir kardeşi var, zengin bile olsa
faydası olmayacaktır çocuklarına, İsmet'in çocuklarına diye düşünmektedir. İsmet Ünlü'nün de sağlığı o dönemde gerçekten biraz sıkıntılıdır. Safra kesesinde bir sorun vardır ve ciddi olduğu söylenmektedir. Onun üzerine böyle bir maddeyi koymayı kendince gerek görmüştür. Ama yani böyle bir yurt dışı masrafı bir şeye ihtiyaç olmamıştır sonrasında, yani böyle bir şeye.
Ama vasiyetinde vardı. Evet.
Her sene NEMA'dan mütebaki miktar yarı yarıya, yani bu İş Bankası'nda CHP'ye kalacak olan miktardan kalan yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir. Yani burada da Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilmesinin sebebi de gerçekten bu Türk milliyetçiliğine, Türk milletinin dayanacağı temeller olan dil ve tarihe çok önem vermiştir. Milleti millet yapan unsurlar olarak görmüştür. Kendi hayatında da hem maddi hem manevi destek vermiştir. Çalışmalarına katılmıştır bizzat. Yani dil tarihin kuruluşu, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu, Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu hepsinde bizzat rol almıştır. Kongrelerine katılmıştır ve gerçekten çok ciddi manada kendisi de emek vermiştir. Yani geometri sözlüğü gibi hani oturup kafa yormuştur. Sadece maddi destek değil, manevi desteği de vardır. CHP ile de ilgili hani bir takım şeyler söylenir ama yani bir partiye vermekten çok Cumhuriyet'in ilk kurucu gücü olarak orada aslına bakarsanız bir gayeye hizmet etsin diye vermiştir bu parayı CHP'ye. Yani bir particilik güttüğü için değil. Zaten hani o dönemde böyle bir şey yok. Ama Cumhuriyet'in temel değerlerini temsil eden bir parti. Dolayısıyla o temel değerlere yaptığını söyleyebiliriz bu yatırıma. Yani hani dünyada belki de tek örneği görülebilecek şekilde kendisine pek çok farklı şehirde vatandaşlar tarafından, sevenleri tarafından, zenginler tarafından konaklar, evler, çiftlikler hediye edilmiştir. Özel mülkiyet olabilecek. Fakat hiçbirisini mesela kendisine tapulayıp da mirasçılarına bırakmayı tercih etmemiştir. Gene tekrar bunları hazineye bağışlamıştır. Özellikle bu özel çiftlikleri kendisine aittir ama dediğim gibi bu biraz önce bahsettiğim mahfuz hisse maddesinden etkilenmesinler diye mesela çok daha önce onları elden çıkarmıştır hazineye bağışlayarak. Ve uzun süre emek vererek onların artık işlerliğini kazanıp belli bir kâra geçmelerinden sonra hani ilk başta çünkü Atatürk Orman Çiftliği'nin de bulunduğu yer bataklık, epey uzun bir süre alıyor kâra geçmesi. O süreçten sonra onları da bağışlamıştır. Yani kazanç olsun diye hazineye. Hindistan'dan gelen bir para vardır.
O 30 para, Ağustos döneminde değil mi?
Evet evet, yani Hindistan'dan da gelen bir para vardır. Özellikle bu Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesi sırasında o Hindistan'dan gelen parayı kendisine aldığını falan, yani çok spekülatif işte, yani maalesef Cumhuriyet tarihinin her konusuyla ilgili daha önce de bahsettiğimiz üzere tekrar tekrar böyle bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Orada da yani gene bu çiftlikleri kurmaya harcamıştır, onların ıslahı için harcamıştır ve gene tekrar hazineye bağışlamıştır. Yani kendisine hiçbir
aslında
çıkar.
Her şeyini millet için millet yapmış için, bir lider. Öyle, cephede öyle, yine savaşmış, yine her şeyini de millete
bağışlamış.
Bırakmış.
Evet. Yani bir de gizli vasiyet söylemleri var tabii. 50 maddelik bir şeyin işte
50 yıl boyunca gizli kalmasını istediği.
İşte güya 50 maddelik bir şeymiş de bu sadece 6 maddesini yayınlamış işte devlet büyükleri. Halbuki aslında gizli diğer maddeler varmış falan filan gibi. Yani tamamen safsata. Tabii bunu iddia eden kimi kişiler var. Ancak yani şöyle düşünelim. Bu alanda çalışan ki inkılap tarihi alanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanı en fazla belki de profesörün olduğu bir alan. Onlar kabul etmezken, onlar böyle bir şey bulamamışken ve şu anda bu vasiyet arşivde ısısı ve nemi kontrol edilen bir muhafazalık kasada saklanıyor ve araştırmacılara açıkken, yani bellidir bunun numarası, gidilip isteyen kişi özel izinle bakabilir. Yani bunu böyle spekülatif bir şekilde algılamak gerçekten tamamen tarihçiliğe uymayacak bir hareket. Belgesi çıkar ortaya, birileri gerçekten bunun olduğunu tarihçi olarak bir profesör,
ortamın olgunlaşmadığı için yayınlanmadığına dair pek çok söylenti de
ama işte
çıktı.
Söyleyenlerin hepsi ilmi olmayan, hani bunun dışında kişiler. Dolayısıyla ilmi tarihçiliğe de bizim açımızdan baktığımızda yakışmıyor bunları kabul etmek. O yüzden hiçbir şey yok. Bir de Aytunç Altındal mesela rahmetli evet. bunu iddia edenlerden bir tanesi kendisi söylüyor. Yani böyle maddeli maddeli bir vasiyet değil de daha çok notlar şeklinde. Zaten nutukta da bir kısmında bahsetmişti. Ya o zaman bunu niye spekülatif hale
evet.
getiriyoruz?
Evet,
yani
halifelikle ilgili vasiyet dememek gerekiyor.
Kürt Hı-hı. sorunuyla ilgili, başka sorunlarla ilgili birçok şeyi de çünkü katarak içine söylendiği için herkesin kafasında başka türden evet. algılara yol açıyor. Buna yer vermemek lazım. Çok açıktır ve hiçbir şey kendine yazmamıştır sonuçta. Evet. 73 bin küsür lira bir para kendi kişisel mal varlığı olarak kalmıştır. Yani bakıldığı zaman hatta çocukları gibi görünüyor. Bir tek kız kardeşi kendi asıl mirasçısı. Hı hı. Diğerleri de manevi çocukları biliyorsunuz.
Evet,
yani her
evet,
halükarda evet, evet. hiçbir şey kendine bırakmayacak şekilde.
Aslında en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti.
Evet, tabii ben ki. De şimdi ona gelecektim. Bunlar tabii konuştuğumuz maddi mirası evet. üzerinden. Ama böyle büyük liderlerin, hatta aile büyüklerimizin bile bizim için maddi mirasının değil manevi miraslarının evet. önemli olması gerekir. Yani bizim asıl sahip çıkmamız gereken, asıl işte o 50 maddeleri falan aramamız gereken yerler. Çünkü 50'den fazla maddeye gelir tekabül evet. eder eğer öyle bakacak olursak manevi mirasıdır. Yani özellikle ölüme sürekli hazırlanan, savaşlarda her an ölmeye hazır olan, kafasından hiç bu düşünceyi çıkarmayan bir önderle karşı karşıyayız. Yani benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır sözü ölümü zaten düşünen, bundan da korkmayan evet. bir insanı göstermektedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demektedir. Diğer taraftan baktığımız zaman iki Mustafa Kemal vardır. Biri et kemik ben. Hani deyip evet. arkasından diğer geçici Mustafa Kemal'i ve geçici demek ne demek? Yani ölüme hazırım, öleceğim hı hı. elbette. Ama ikinci Mustafa Kemal'i onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir derken çok daha büyük bir kapsamı ve geleceğe yönelik orada düşüncelerini ifade etmektedir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Yani bu da bize manevi mirasıdır
evet,
bir taraftan.
Evet.
Gene aynı şekilde beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Yani bir gün ben olmayacağım, o zaman ben olmadım diye düşüncelerim yok mu olacak bedenim olmadığı hı hı. için? Bunu da düşünerek ne demiştir? Benim fikirlerim, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir demiştir. Yani bugün bize düşen Cumhuriyet'in bu ilkelerine sahip çıkarak, asıl manevi mirasına sahip çıkarak Atatürk'ü yaşatmaktır. Yani tabii ki bizim için ölmedi yaşıyor diyoruz ama bunu ete kemiğe büründürmek, işte biraz önce bahsettiği ben değil bizdir'i bizzat sahip çıkarak yaşamak bir anlamda. Tabii Atatürk'ün gençliğe hitabesi, geçen haftalarda da konuştuk. En büyük gene gençlere manevi mirası ve ümidim gençler gençliktedir diyor mesela. Gençlerin gerçekten manevi mirasa daha sıkı sarılması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden hani çok fazla manevi mirasına denk gelebilecek maddeler var. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda sonuçta o ölümü her zaman düşünmüş ve bir şekilde geleceğe bırakacağı şeyleri maddiden çok manevi mirasına, ülküsüne, ideallerine adamıştır. O idealleri unuttuğumuz zaman asıl Atatürk'ü evet. unutmuş ve gerçekten onu öldürmüş oluruz evet. diye düşünüyorum.
Biz de onun o bıraktığı manevi mirasa özellikle sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Bir kere nutku okumak, gençliğe hitabesini okumak bunun başlangıçlarından biri olsa gerek ki gençliğe güvenip gençliğe emanet etmiş. Evet. Dolayısıyla gençlerin de sahip çıkması gerekiyor bu anlamda
kesinlikle.
Mutlaka bu büyük mirasa.
Evet, evet. Yani zaten mirasın maddi kısımları ortada ve hı-hı. gereği yapılmış.
Evet.
Yani bize düşen bundan sonrasında bu vasiyetin daha fazla maddesi vardı. Oydu bunu tartışmak yerine
evet.
gerçek mirasına sahip çıkmaktır.
Çünkü haftalardır konuşuyoruz.
Evet.
30 Ağustos işte İstiklal Harbi ve
evet.
9 Eylül'le hı-hı. noktaladık. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu anlamda sahip çıkmamız
evet.
gerekiyor.
Evet.
Bu güzel
hele de bu
mirasa.
Özel dönemde gerçekten
evet.
öyle. Çünkü onu da kendisi görmüştür bir şekilde. Bugün hepimize düşen ortak görev ulusal değerlere bilince cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü bir biçimde yürüyecektir. Yani o ruhu korumak gerektiğini kendisi ve bunu daha yeni nesillere aktarmak gerektiğini söylüyor. Biraz da biz bu 15 Temmuz'dan sonra aslında bu ruhu yeniden yakaladık. Kaybetmeksizin yeni nesillere bunu aktararak geleceğe, aydınlık geleceğe güvenerek yürümek lazım. Yani çok, çünkü şu anda herkesin korku kültürü ve gerçekten çok ciddi manada bir ümitsizliğe kapıldığını görüyorum. O anlamda bize atamızın sözleri bu manevi mirası ışık tutsun inşallah.
Evet, umarız öyle olsun. O gençliğe çok güvenmişti. Evet, bu vatanı gençlere, çocuklara armağan etmişti. Evet. Dolayısıyla gençler de onun bu mirasına mutlaka sahip çıkacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben bugün teşekkür için. Ediyorum sağ bu fırsatı verdiğiniz
için. Sağ olun. Haftaya yine birlikteyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik yine bu hafta köşemizde. Haftaya yine birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra yine merhaba demek üzere. Hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama
25. Ben buraya, ısıya dayanıklı cam.
Buraya da çok büyük.